Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda malumunuz olduğu üzere muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bize tasavvufi sılahlardan, tasavvufi kavramlardan bahsediyorlar. Daha önceki programlarımızda muhtelif kavramlardan bahsetmişti hocamız. Ölüm kavramına devam ediyorduk en son olarak. Ölüm kavramıyla alakalı bazı anekdotlar, hatıralar ve bilgiler veriyor hocamız. Muhterem hocam, Kuşeyri'nin Er Risale isimli eserinde Ebu Yakup Nehracuri'den şöyle bir rivayet anlatılıyor. Mekke'deyken elinde bir dinar bulunan bir fakir geldi ve ben yarın öleceğim. Şu paranın yarısıyla beni teçhiz ve tekfin et, diğer yarısıyla da mezarımı kazdır dedi. Kendi kendime bu gencin aklından zoru var galiba, Hicaz yoksul olma derdine tutulmuş dedim. Ertesi gün olunca tavaf yapmaya başladı, sonra bir kenara çekildi ve yere uzandı. İçimden galiba ölme numarası yapıyor dedim, yanına vardım, dokundum, öldüğünü müşahede ettim. Sonra vasiyet ettiği gibi defnettim diyor. Böyle bir anekdottan bahsediliyor Er Risale isimli eserde. Dilerseniz buradan başlayabiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve bihi nestaîn. Evet. Ebu Yakup Nehrecuri Kuşeyri'ye bu olayı nakletmiş.
Evet.
Yaşadığı bir olay böyle olmuş.
Böyle oldu diye anlatıyor.
Yani burada yarın öleceğim diye gaybı biliyor. Ve ölüyor.
Evet.
Bu gibi böyle menkıbeleri okurken ben tereddütle karşılardım. Acaba ya gaybı mugayyebatı hamse var. Beş gayb var. Allah'tan başka onu kimse bilemez.
Evet.
Ama bildirdikleri bilebilir.
Allah bildirebilir yani.
Ve Allah'ın bildirme pasibilitesi,
evet,
olanaklılığı, imkanlılığı,
evet,
var mı? Var.
Var.
Bildirirse bilebiliriz. Bildirir mi? Evet, bildirir.
Evet.
Onun için la ya'lemul gaybe illallah'taki el gayb kelimesinin başındaki elif lam istirak içindir. Çoğu zaman gaybı biz bilemeyiz. Çok az Allah bildirirse biliriz.
Evet.
Bildirdiği kadarıyla. Ve normal görüş bu. Benim başımdan bu olay şöyle geçti. Yaşadığım kendi hayatımda tecrübe.
Buyurun hocam.
Ve geleceğe ait gayb kesinlikle bilinmez diyen hadis profesörü hocamı da eleştirdim ve ilmi olarak objektif bir değerlendirmeye tabi tuttuğumda,
evet,
benim yanımda ilmi itibarını bana göre kaybetti. İsim de vermek istemiyorum.
Evet.
Bizim oğlum rahmetli İsmail Efendi diş hekimliği fakültesi Konya'da 3. sınıftan 4. sınıfa geçmişti.
Evet.
Temmuz ayıydı. İşte ayın 15'i 16'sı.
1997.
97 senesinde.
Evet.
Baba dedi, bu gece ben bir rüya gördüm dedi. Ne gördün yavrucuğum dedim. Tabii o zaman İsmail 21 yaşındaydı.
Evet.
Maneviyatta da dersi nefi ispata gelmişti.
Maşallah.
Bak 21 yaşında nefi ispatta.
Evet.
Biz 40 yaşındaki akademisyen tasavvufçu hocalara ders aldıramıyoruz.
Maalesef.
Hasılı kelam. Bir adam geldi dedi. Elinde bir kağıt. Elini öptüm. Saygıdeğer bir insandı. Bu nedir diye sordum. İsmail evladım, bu hafta ölecek insanların listesi bu dedi.
Allah Allah.
Bana verdi. Listenin başında benim adım yazılıyor. Acaba babacığım ben öleceğim mi dedi. Ben de yok evladım, uzun ömürlü olacağına delalet eder dedim.
Evet.
Bu rüyayı gördükten sonra bir hafta geçmeden 20'sinde trafik kazası geçirdi ki 20 Temmuz benim doğum tarihim ve İsmail rüyayı gördükten 5 gün sonra trafik kazası Sivas'ta Sarkışlı yakınlarında geçirdik ve trafik kazasında vefat etti.
Allah rahmet eylesin.
Hani gayb bilinmezdi?
Bir hafta önce gördü yani, değil mi?
Ben yani bu olayı yaşadım anlıyorum.
Evet.
Ha demek ki böyle olabilir miymiş? Olabilir. Bunu acı yoldan öğrendim. Tatlı yoldan değil.
Evet.
Evladımı kaybettim. hizmete gidiyorduk.
Rahmetli
Süleyman abi vardı. Maneviyat yolunu anlatmaya çalışıyorduk. Başka bir şey yoktu. Sivas'ta konuşmamızı yaptık. Orada Çoban Baba diye bir zat vardı. Türbesini ziyaret ettik. Yarım saat sonra kadar da Kayseri üzerinde Sarkış'ta yakınlarında 15 kilometre kadar trafik kazası oldu. Bizim Musa Şahin Bey arabayı sürüyordu. İşte bir çocuk çıktı. Direksiyonu kırdık mırdık derken trafik kazası oldu. Süleyman abi de vefat etti.
Evet. Allah rahmet eylesin.
Oğlumuz İsmail de öldü. Ama ölmeden 5 gün önce bu rüyayı gördü. Ve Mugayyebat-ı Hamse'den bir tanesi delindi. Mutlak olarak bilmez manasına değil.
Allah bildirebilir.
Yani. Allah bildirirse bildirir diye bir ufak bir aralık kapı var.
Evet.
Yoksa gaybı insanlar bilir diyen bana göre itikat açısından durumu sarsılmıştır. Kanaatim de budur. Hala da bu.
Tabii.
Ama bu olaylarda olur mu? Olur. Ben bunu yaşadım. Yaşadığım olayı anlatıyorum.
Tabii.
Yaşadım. Yaşadım anlatıyorum. Burada Ebu Yakup Nehri Curi işte Mekke'de demek ki Umre'ye hacca gelmiş. Elinde bir dinar bulunan bir fakir geldi. Bir dinar biliyorsunuz bugün Türkiye'deki karşılığı şu. Bir dinar tam karşılığı şu. Ata altını deniliyor biliyorsunuz. Cumhuriyet altını mı? Öyle bir şey isim var. Şu anda bir tanesi 1300 lira eder. Ata altınının iki misli büyüklükte oluyor dinar.
Evet.
Yani 2600 lira 2600. Türk parası. Bir dinar altın bulunan para bulunan bir fakir geldi. Ve bir genç.
Bir derviş.
Dedi ki bu paranın yarısıyla 1300 lirasıyla mezarımı kazdır dedi.
Evet.
Şimdi daha başka burada hikayeler var. Ölüm hikayeleri, anekdotları var. Burada Kuşeyri'nin risalesinde hurucun, evet. Hurucun mine dünya. Başlık bu.
Evet.
Dünyadan çıkış. Ölüm demiyor.
Dünyadan çıkış.
Hurucun mine dünya. Arapça başlığı bu.
Çıkış.
Ölüm değil.
Evet.
Bu paranın yarısı ile mezarımı kazdır. Öbür yarısını ne yap? Onu söylemiyor. Daha başka burada
evet.
Anekdotlar var. Bu konuyu ben 3-4 defa okuduğum için
evet.
Biraz ezbere biliyorum bu konuları.
Evet.
Öbür geri kalanına da fakirlere yemek verilir. Sevabı ölen ruhuna bağışlanır. يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاَسِيرًا وَاَتْعِمُ الْبَائِسَ الْفَق۪يرِ ayetlerine dayanarak
evet.
Yarısına mezar kazdır, kefen al, beni şey yap, geri kalan yarısına da
ikramda
bulunun, fakirlerin fukaranın karnı doysun,
tabii.
Onun sevabı da benim ruhuma gelsin. Bakın, selef dönemi bu.
Evet.
Yani Gazali öncesi ve cenazeden sonra yemek yedirme olayı var.
Yemek yedirme var, evet.
Ve Amr İbnül As, Mısır Fatihi, Şifa-i Şerif'te Kadı İyaz, orada okudum.
Evet.
Rivayette sahih. Vefat ettiği zaman Amr İbnül As, vefat eder etmez 7 tane deve kesilmesini emrediyor.
7 deve. Evet.
Ve yemek pişiriliyor, pilav ve fakirlere dağıtılıyor. Cenaze defin yapılıyor, yemek yediriliyor. Sahabe Amr İbnül As.
Evet, selef.
Yani, var. Tabii. Yani gaye fakirin karnı doyması bu.
Tabii.
Salih amel mi? Salih amel. Hem de Allah'ın çok makbul tuttuğu bir salih amel. Bak bir olayı değerlendirirken
evet.
Dinarın kaç lira bulduğunu hesap etmeye çalıştım.
Hepsini değerlendirmek lazım.
Yarısını şöyle yap dedi. Öbür yarısı burada anlatılmıyor. Öbür yarısı buraya geliyor. Çünkü bu şekilde diğer
rivayetlere bak.
Diğer rivayetler var bu.
Evet.
Yarısı oraya, yarısı fakirlerin karın doysun.
İkram. Evet. Evet.
Daha sonra Mevlana Celaleddin Rumi'nin anekdotları anlatılan Menakıbul Arifin Eflaki'de de orada anlatıyor. Mevlana'nın vasiyeti. Öldü, 7 tane sığır kesildi, fakirlere pişirildi, eti dağıtıldı, yedirildi, içirildi. Aynı şey Mevlana'da da var. Sahabi de var. Bak şu anda Selef, İmam-ı Gazali öncesi. Uygulama orada da var. Selef döneminde de var.
Evet.
Şu zatın ölüm tarihi, Risale-i Kuşeyri yazarının ölüm tarihini göz önünde bulundurursak, Hicri 3. asır uygulaması evet. Bu. Selef dönemi. Selef-i Salihin dönemi.
Evet.
De olan uygulama bu. Ya bidat değil yani.
Bidat değil.
Fakire yemek yedirmek bidat değil. Sevabı bana gelecek çünkü.
Tabii.
Ben sevap umuyorum. Ben de kendime göre vasiyet ettim. Asistanımız Öncel Bey'e rica ettim. Oğlum al sana para verdim. Öldüğüm zaman Ethem Hoca öldü. Benim öldüğümü duydun. Tamam. Allah rahmet eylesin bana. Allah'ın ya rahmetine herkesten fazla ben muhtacım.
Hayırlı ömürler versin.
Günahlarım dağlar kadar çok.
Estağfurullah.
Dedim ki duyar duymaz doğruca git bizim kurbancı Abdullah var. 7 tane kurban kestir. Ben deve kesemem. Öküz de kesecek. Ona gücüm yetmez. Ama 7 tane koyun.
Koyun olur.
600 lira, 700 lira. Ona göre Öncel Bey'in eline parayı verdim. Benim adıma kes. Seni vekil tayin ediyorum dedim. Ölüyorsan bugün Öncel hemen duyar duymaz ilk işi kurbancı Abdullah'a gidecek. Benim için 7 tane kurban kesecek.
7 kurban kesecek. Evet.
Ve etini fakir fukara yesin. Ve İslam'ın bir emridir. Yani fakir fukaranın karnını doyurmak. Benim vefatım sebebiyle oluyor. Düğün sebebiyle oluyor. Çocuğum doğdu. Velime. Öyle oluyor. Yeter ki fakirin karnını doyur. Espri bu.
Evet.
Adının şu bu olması önemli değil. Vay bid'at sahabe de var. Selefi Salih'in de var. Hazreti Mevlana da var.
Var.
Fakirin karnını doyuyor. Ya bu dini sıkıştırmamak lazım.
Evet.
Kültür olarak biz bunları genişletince bu uygulamalar Ramazan aylarında Hüdayi Vakfı'nın Afrika'ya, ülkelerine, Türkiye Cumhuriyetlerine kurban ve et yardımlarına dönüşüyor. Değil mi bu olay?
Evet.
Şekli ona ulaşıyor mu? Ve o forma bürünüyor mu? Yani bir yorum getiriyoruz. Hayra yorum getiriyoruz. En sonunda netice fakirin karnı protein görüyor. Ette miyozin denilen protein var. O miyozin vücutta zarar ve hasar gören yerleri tamir eder ve beyni güçlendirir.
Evet.
Ve et yiyen insanlarda sezgi gücü farzı olur, kalpçi olur, ot yiyen vejeteryanlarda akılcı olur. Psikologlar, psikogastronomistler böyle söylüyorlar.
Et yiyenler sezgici.
Sezgi
evet,
gücü artıyor.
Evet.
40 günlük halvet uygulamasında hep Allah'la baş başayız. Mesela örnek veriyorum, biraz konu dalgan dala atlıyor gibi oluyor ya.
Olsun yani.
Mercimek ve zeytinyağlı mercimek veriliyor. Vejeteryan 40 günlük yemek veriliyor. Veya pilav veriliyor. Veya bulgur, bir tabak.
Bulgur veriliyor, evet.
Her gün bir tabak bulgur ama vejeteryan. Peygamberimiz 40 gün et yemeyenin fıtratı bozulur. Fıtrat Allah'tan gelen saf, kalpçi yönü, maneviyat yönü, o bozulur.
Evet.
Ve çıkar çıkmaz hemen kurban kesilir. Eti kaynatılır, suyu içirilir, tirit yapılır, eti yenilir. Hemen çıkar çıkmaz ilk uygulama vejetasyontrik beslenmenin üzerine hemen hayvan kesiliyor ve hayvan yeniliyor. Bizzat Allah'la baş başa kalmanın uygulanmış olduğu halvet hücresinde vejetasyontrik bir beslenme diyeti uygulanırken
evet.
Ki akılcılıktır o, kalpçiliğin yaşandığı erbain hücresinde akılcılık doğuran vejetatif beslenme tarzının birdense animatif hayvansal gıdalara doğru trend kesbetmesi, yöneliş kazanması. Bakın dengeler hep.
Evet.
Hep dengeler. Onun için genellikle et yemeye yedirilir. Sebebi bu.
Evet.
İşte paranın yarısı ile beni teçhiz ve tekfin et falan. İşte mezarımı kazdır dedi. Ben kendi kendime, yani Ebu Yakup Nehrecuri diyor ki, ben kendi kendime bu genç aklından zoru var galiba. Yani yarın öleceğim diyor.
Yarın öleceğim diyor yani.
Yani çünkü gaybı Allah bilir hikayesi, olayı söz konusu var ya.
Evet. Yani bu.
Hicaz yoksulu olma derdine tutulmuş dedim. Yani Hicaz yoksulu olmak demek bir tabirdir bu. Malının tamamını Hazreti Ebubekir gibi verenlere Hicaz yoksulu denilir.
Evet.
İkram gelirse yer. Herhangi bir yerden ikram gelmezse yemez. Hicaz yoksulu budur. Ve kimseden de hiçbir şey istenmez.
Hiç kimseden bir şey istemiyor.
Kendiliğinden gelirse geldi. Gelmediyse yok.
Evet.
Hicaz yoksulu olma derdine düşmüş dedim. Yani elindeki bir altın dinarı çıkarmaya çalışıyor şeklinde düşünmüş. Ertesi gün oldu. O genç baktım tavaf yapıyor.
Evet.
tuhaftan sonra şöyle bir kenara çekildi. Yere uzandı, sağ tarafına yattı. Elini şakağına koydu. Sünnet üzere. Kendi kendime içimden dedim ki, yetemavvetü, ölme numarası yapıyor dedim. Yetemavvetü, ölme numarası yapıyor dedim. Bana dün öleceğim dedi ya, tavaf etti, yattı. Bak, ölme numarası yapıyor.
Numara yapıyor zannetmiş.
Öyle dedim kendi kendime.
Evet.
Bir süre sonra baktım, uyuduğunu gördüm. Yanına vardım. Kontrol ettim, dokundum. Tepki vermedi. Bir daha dokundum, tepki vermedi. Üçüncüde hızla yetekledim, öbür tarafa düştü.
Düştü.
Anladım ki
ölmüş.
Dün söylediği gibi ölmüş. Sonra vasiyeti yaptığı gibi definini yaptım.
Evet.
İşte Allah dostları bu şekilde mukarrebun makamına ulaşan, sıddikun makamına ulaşan insanları Allah ahirete ikna ettiği zaman canı alır. İkna olmazlarsa canlarını almaz. Ama bu gibi zevat da ölümü çok sevdikleri için ölmeyi çok arzu ederler. Bu dünyada yaşamayı istemezler ve bir an önce ahirete gitmeyi isterler. Çünkü ölmeyi sevmek demek Allah'ı sevmek demek.
Evet.
Allah'ı sevmek demek ölümü sevmek demek. Bu konuştuğumuzun Kur'an-ı Kerim bazındaki referansı şu ayet-i kerimedir. Cuma suresi ayet 6. Estağfirullah. Kul ya eyyühellezine hadu in zaamtum ennekum evliya'u lillahi min dünin nas fetemennevül mevte.
Fetemennevül mevte.
Sıddıkiyet makamındaysanız İnkündüm sadıkin. Allah'ı sevmek demek, ölümü sevmek demektir. Ölümü sevmek demek, sıddıkiyet makamı da bu olmuş oluyor.
Evet.
Böyle kulumun canını almakta gösterdiğim tereddüt kadar hiçbir şeyde tereddüt göstermem diyor hadis-i şerifte.
Kutsi hadis.
Evet. Kutsi hadis.
Evet.
İkna edermiş, ondan sonra alırmış. Hasan, anlattım değil mi? Hasan
evet, anlatmıştın.
Melekler uğraştılar, birincide ikna edemediler, canını almadılar. İneğini kesmediler göklerde.
Evet.
Daha sonra ikinci gidişte ikna ettiler. İkna edemediler de. Peygamberimiz, benimle kalmak ister misin burada Hasancık dedi. O da kalır mı ya Resulallah? O zaman ineğini kessinler. Kessinler ya Resulallah. Peygamberimiz dedi ki bana diyor. Ya Resulallah, peygamberimiz bana dedi ki, Hasan aşağıda anne baban seni bekliyor ama. Olsun ya Resulallah. Annem babam sana feda olsun. Ben seni annem ve babamdan daha çok seviyorum.
Daha çok seviyorum.
Onun yanında kalmak istiyorum. İyi o zaman keselim dedi ve kestirdi benim inem diyor. Bugün ben öleceğim babam, babacığım. Ezrail ruhumu alırken peygamberimiz de başımızda hazır olacak dedi diyor.
Ya. Yeah.
Yani ikna ediliyor, ondan sonra ölüyor.
Evet.
Mukarrebun makamı nedir? Mukarrebun makamı bu. Ölüme Allah'a aşık olmak gibi aşık olmaktır. Allah'a aşık olan kimselerde de ölüme aşk meydana gelir. Kendinizi yoklayın. Şu an öl deseler ölebilecek halde misiniz? Yani şu an geldik herhangi bir hayatta çarşıda alışveriş yapıyor. Şu an Ezrail çıktı. Öldüreceğim seni dedi. Canını alacağım senin dedi. Acaba
hazır değiliz.
Hazır mısın?
Evet, zor bir soru. Ya,
işte bu gibi zevat-ı kiram hazır.
Evet.
Ölmeye hazır. İşte bu Ebu Yakup Nehrecori'nin anlatmak istemiş olduğu bu anekdotunda, bu biyografisinde bu gencin durumu kısaca bundan ibaret.
Evet.
Anlıyoruz ki mukarrebun grubundan, anlıyoruz ki sıddikun, sıddık grubundan. Ben dünyayı neylerim diyor değil mi?
Evet.
Ben dünyayı neylerim?
Evet.
Neylerim? Bir şey ifade etmiyor benim için. Tapular, arsalar, nemneler. Git hanıma yap. Git kardeşine yap. Dağıt. Elde bir şey kalmasın. Hiçbir şey. Allah'ın huzuruna mallı mülklü değil, çıplak. Çırılçıplak. Esad Erbil Hazretleri'nin en büyük arzusu buydu.
Evet.
Rabbimin arzusuna çıplak kalmak istiyorum. Çıplak çıkmak istiyorum. Ne Mekke kaldı ne Medine. Ne Erbil kaldı ne bir yer. Her şey bitti diyor. Bursa'da Hüseyin amca da öyle söylüyor. Ne akrabalarım kaldı Temmuz'a diyor. Ne dostlarım ne bir şeyim. Bir tek Allah kaldı diyor.
Sadece Allah.
İşte sıddıklık makamı bu olmuş oluyor. Durum bu kadar.
Evet. Muhterem hocam şöyle bir anekdot geçiyor. Ebu Osman Hiri ile alakalı. Ölüm döşeğinde yatan Ebu Osman Hiri'nin hali değişince oğlu üstünü başını yırtmaya başlamış. Ebu Osman gözünü açmış ve demiş ki, yavrucuğum, zahirde sünnete muhalefet etmek batındaki riyadandır. Yani zahiren sünnete muhalefet diyor, batındaki riyadandır. Bir riya göstergesidir diyor. Bunu nasıl anlamak gerekiyor muhterem hocam? Dilerseniz buradan devam edebiliriz. İkinci bölümümüzü programımızın. Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aşıkların ölümü tabi bizim bildiğimiz gibi animosantrik hayvan merkezli bir ölüm değil.
Evet.
İnsan gibi ölebilmek.
Saf gelip saf gidebilmek.
Rahmetli Sami Efendi Hazretleri evladım derdi. Biz size bu maneviyat derslerini, zikir derslerini mezara insan olarak girebilmeniz için veriyoruz derdi.
Evet.
İnsan değil, Hazreti İnsan olmak. Bütün dava bu.
Evet, Hazreti İnsan.
Burada tabii Ahmet Yesevi Hazretleri'nin biliyorsunuz şeyi var. Divan-ı Hikmeti var.
Evet.
Güzel dostumuz, aynı zamanda talebemiz Hayati Bicce Bey. Kendisi tıp doktoru ama bizim kürsüde aynı zamanda tasavvuf doktora söpüyor. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin hayranı, onun aşığı.
Evet.
Allah bizi de onun gibi aşık etsin.
Amin.
Dün tez izleme komitesi olarak akademisyen arkadaşlarımızla onun tezi üzerinde bir görüş tartışma, debating yaptık.
Evet.
Karşılıklı tartışma, müzakere yaptık. Orada bize ilginç bir sunum yaptı. Hoşuma da gitti. Burada güzel ve sevgili aziz dinleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Divan-ı Hikmet, işte
evet.
Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yazdığı şiir kitabı.
Şiir kitabı, tabii. Hikmetler.
En fazla geçen kavram Divan-ı Hikmet'te ilim kavramı.
İlim kavramı.
İlim kelimesi Divan-ı Hikmet'te en fazla geçen kelime. 71 yerde geçiyor.
İlginç yani.
71 yerde ilim.
Evet.
İkinci hemen onun arkasından aşk. Bak, ilmi öne alıyor. Aklı öne alıyor.
Evet.
Kalbi ikinci plana alıyor. Ama en fazla,
en fazla
Divan-ı Hikmet'te anlatılan konu ilim ve aşk.
Evet.
Yani muhabbet. Bunun ne olduğunu epi bir düşündüm ben. Mesela ibadet, o da 50 defa Divan-ı Hikmet'te geçiyor. İbadet.
Evet.
Şevk, aşk, o da aşk manasına 46. Aşkla şevk beraber mütalaa edilirse aşk 96 defa geçmiş oluyor. İlim 71 defa geçmiş oluyor. Yani birbirleriyle at başı gidiyorlar.
Evet.
Yani bu. Umre'deyken Kayseri'den muhterem tüccar kardeşlerimizden bir tanesi, orada kaldığımız otelde seminer veriyorduk. Hamdolsun, evet. Her sene veriyoruz.
Elhamdülillah.
Normal böyle 250-350 bandında bir izleyici kitlemiz var. Bayan ve erkek olmak üzere. Sohbetten sonra Kayserili bir iş adamı geldi. Dedi ki, hocam dedi, benim 8 yaşında bir kız torunum var dedi.
Evet.
Evet dedim. Sizinle tanışmak istiyor ama bizim otel öbür tarafta dedi. Siz kıble tarafında değil, arka taraftasınız dedi.
Evet.
Size sormak ve öğrenmek istediği bir konu var. Onu soracak ve anlatmanızı istirham edecek dedi. Çocuk 8 yaşında.
8 yaşındaki çocuk.
Şimdi şöyle bir düşündüm ben. Neyi soracak dedim. Yani bana soracağı konu ne? Umre'den yeni geldik daha.
Evet.
10 gün olmadı, yeni geldik. Yeni. Ramazan umresinden. Ethem Hoca'yı görünce fanatikmiş yani. Ethem Hoca fanatiği mutlaka beni dinlermiş.
Evet.
Bana, Ethem Hoca'm bana aşkı anlat.
8 yaşındaki çocuk.
8 yaşındaki çocuk.
Maşallah.
Çünkü biz hayat boyu hep şunu gördük. Aşk değil, halleri önemli.
Aşkın halleri.
Ah minel aşk ve halatiha.
Aşkın. Aşka ah ve de hallerine.
Şimdi aşkı anlatırsanız problem olmuyor.
Evet.
Hakikatini anlattığınız zaman büyük problem oluyor. Çünkü aşkın bir hakikati var.
Evet.
Arkesi var. Aşk bildiğimiz bir fenomenal yapıya sahip bir şey. Bunun özü ne? Nomeni ne? Nomen, özü. Kavvam, merkez çekirdeği. Hakikati ne? Hani aşka aşık olmak diye geçmiş derslerimizde anlatıyorduk ya.
Evet, evet.
Oraya girdiğiniz zaman problem doğuyor. Böyle muhterem bir entelektüel arkadaşımıza, yaşı da 42 şu anda, aşkın hakikatine dair anlar zannettim. Hakikatine dair bir şeyler anlatmaya çalıştım. Ki radyo programlarında anlatmıyorum. Kenarından dokanıp geçiniyorum.
Evet.
Çünkü anlaşılması zor. Ve zihinler de karışabilir. Ama anlayabilecek bir insan olursa da anlayabileceği kadarıyla anlatmaya çalışırım.
Evet.
Anlattık. Bir kenarından anlattım. Biraz da derine daldım. Ama hocam bunlar küfür dedi. Aşkın hakikati.
O zaman anlatmamak lazım demek.
Hiç anlatmamak lazım.
Evet.
Ama ben karşımdaki yılların dervişi, hizmetin içinde, entelektüel, üniversite mezunu, belli bir yere gelmiş,
evet,
seviyesi var, bilen birisi.
Evet.
Dedim benim telegram programlarım var, doktora derslerim var. Onları sen dinledin mi? Dinlemedim dedi. Onları dinlersen biraz anlarsın.
Altyapı yok ya.
Tabii Şems-i Tebrizi'nin marifindeki iğneci hikayesini doktora talebelerine 3 ayda zor anlattım. Anladılar ama anlayana kadar terlediler, ter döktüler, durdular. Anladılar sonunda. Bayağı zorlandım.
Evet.
Bu da onun gibi bir şey. Anlaması zor, anlatması zor, kolay değil. 8 yaşındaki çocuk hakikatini hissedebiliyor. Ve Ethem Hocam bana Allah'ı anlasın, Allah'ı sevmeyi, aşkı anlasın diyor. Öbürü de o hakikatten bahsettiğiniz zaman entelektüel, bilgili, malumatlı, derviş, her şeye donanımı tamam. Bu küfür dedi. Eğer siz de bu kanaat değilseniz Sayın Hocam, siz de kafirsiniz dedi.
Allah.
Ha, demek ki şeriat var, evet, tarikat var, hakikat, marifet değil mi?
Evet.
Şeriat kabuğunda kalmış bu derviş. Daha tarikat içine girememiş.
Daha, evet.
Manalardan haberi yok daha.
Manalara dalamamış.
Düşüne bakıyor.
Evet.
Sen bu ummana dalamazsın. Sen derviş olamazsın diyor Yunus Emre. Ummana dalmak demek anlatılan, ummanda yüzmek için dalınmaz. Ummanda vahidçiyim, boğulmak için dalınır. Biz ummandan hep yüzmeyi anlıyoruz. Hayır. Umman boğulmak içindir. Damla da boğulunmuyor.
Gark olmak gerek.
Bir damla da boğulabilir misin?
Yok.
Yok. Ama İstanbul'da şu boğazın içinden akan, Karadeniz'den Marmara'da akan o denizine, orada boğulursun. İşte umman boğulmayı ifade eden bir kelime. Yani gaybı, yani hiçliği ifade eden bir kelime. O hiçlik alanındaki aşk nasıl acaba? Damlada boğulan, ummanda boğulanın halini bilebilir mi?
Bilemez. Bilemez.
Çünkü damlada boğulunmaz ki.
Tabii.
Bunu yaşadım, bu ömrede yaşadım. Bu küfürdür Ethem Hocam dedi. Baktım, şeriat, tarikat, marifet, hakikat. daha şeyde, şeriat kapısında. Bakıyorsun 20 yıllık da derviş. Seyri usulü de bitirmiş. Murakabe-i muhabbet de, murakabe-i muhabbet de biraz derinleşmesi lazım. Haberi yok.
Evet.
Bu gibi anlamayanlara karşı İmam-ı Şafii Hazretleri'nin buyurduğu gibi duvar gibi sessiz olun. Artık o kapıyı kapattık. Ona şeriatın anlattığı aşkı anlatmaya çalışıyoruz.
Evet.
O da tadı tuzu olmayan bir aşk. Sınırlı bir aşk.
Sınırlı bir aşk.
Akılla anlatılabilen bir aşk. Anlatılamayanı anlatabilmek. Anlatılamayanı hissettirebilmek.
Hissettirebilmek.
Demek Allah, demek biz bilmeyeceğiz, öğrenmeyeceğiz de Allah bunu öğretecek bize. 8 yaşında çocuğa aşk, Allah aşkının ne olduğunu hissettiren de Allah, sezdiren de Allah. 42 yaşındaki entelektüel kardeşime, Bekir kardeşime Allah selamet versin.
Evet.
Ona da Allah aşkı açmıyor. Burada bak, daha önceki dersimizde anlattık. 7 yaşında Allah'a aşık olmuş ve ölen çocuklar anlatılıyor burada.
Tabii.
70 yaşına gelmiş. Efendim söyleyeyim, 60 yaşına gelmiş. Mürşid-i Kamil olmuş. Bir noktaya gelmiş. Hala o 8 yaşında çocuğun aşka olan açılımı görünmüyor. Göremiyorsunuz.
Olmayabiliyor demek.
Olmayabiliyor.
Evet.
Anadolu topraklarına gidin. Yığından böyle insan var.
Tabii.
İyi ki önümüzde ideal bir örneğimiz var da bizim Mürşid-i Kamil'imiz.
Evet.
Onun üzerinde aşkı da görüyoruz, şeriatı da görüyoruz, tarikatı da görüyoruz, hakikati de marifeti de görebiliyoruz.
Evet, elhamdülillah.
Ama şeriat kabuğunda kalanlar marifet ve hakikatini göremiyor. Bu da ayrı bir konu. O konulara girmiyoruz.
Evet.
Hassas konular, evet. Derin konular bunlar. Herkes nasibi kadarıyla radarı alır. Radarınız küçükse zayıf, kuvvetli sinyalleri alır, zayıf sinyalleri, zor gelen sinyalleri almazsınız. Hubble Uzay Teleskobu icat edilene kadar kainattaki yıldızların ne olduğu bilinmiyordu, fotoğraf çekilmiyordu.
Evet.
En güçlü Hubble Teleskobu, Kobe Uzay Teleskobu uzaya yerleştirildi. Yaklaşık 15 milyar gezegenin bilmem şu kadar milyonunun fotoğrafı çekildi.
Evet.
Herkes aynı alıcılık gücünde sahip değil, herkesin nasibi aynı değil. Onun için bu niye fazla aşk yok, bu niye aşksız? Ezelde Allah'ın takdir olduğu bir nasiptir bu. Allah dilediğine dilediği kadar verir aşkı ve imanı.
Tabii, herkes kabiliyet ölçüsü.
قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ. Allah'ın bir fazlı ihsanıdır bu. Dilediğine dilediği kadar verir.
Evet.
Dilediğine de vermeyebilir.
Vermeyebilir.
Bu sene Ramazan'da Umre'de yaşadığım bir olayı anlattım. 8 yaşında çocuk aşkı hissetmiş. Anlatsın diyor 8 yaşında. Buluşamadık o çocukla. Kayseri'ye gittiğim zaman belki buluşur. Ona anlayabileceği dilden anlayabileceği kadarıyla anlatmaya çalışırım.
İnşallah.
İlk kelimesi anlatmaya başladığın zaman imanının küfürden ibaret olduğunu bilmendir diye Allah dostlarından Bayezid-i Bestami gibi büyük zatların ifadesi var bu konuda.
Evet.
İlk cümlesi bu olursa bundan sonra cümleyi nasıl anlatabilirsin sen? 42 yaşındaki adama ben bunu anlatamadım. Sen de bu kanaatteysen sen de kafirsin Sayın Hocam dedi. Yok estağfurullah ben Müslümanım. La ilahe illallah dedim. Yeniden Müslüman oldum ben.
Estağfurullah.
Çünkü Allah nasip etmiş. Vermeyince mabut neylesin Mahmut.
Sultan Mahmut. Evet.
Vermemiş. Yani bunlar yaşanan hayatın içinden gelen örnekleri anlatıyorum Vahiç.
Evet. Evet, Allah razı olsun.
Aşksız bir insan kuru ağaca benzer diyor Yunus Emre. Ve kupkuru akılcı bir ağaç. O gibi tipler hep öyle. Hep akıl, akıl, akıl. Hep kabuk, kabuk, kabuk. Aç, ceviz. Hayır, ceviz de değil. Cevizin içindeki yağ. Yağ da değil.
Özü yani. Şimdi.
Yağın içindeki özün lübbü lübü. Yağı da meydana getiren daha bir öz var.
Evet.
Hedef o. Yani bir hiçlik makamını anlatırken, onun için en son ders murakabe, muhabbet murakabesi, yol açtığı yer, götürdüğü yer bizi, hiçlik yeri ve herkese de hiçlik nasip olmuyor. Dolayısıyla sizin biraz nasibiniz varsa, nasibi az olan bir insan sizi anlamıyor. Mevlana Celaleddin Rumi, Hüsamettin Çelebi Mevlana'nın dizinin dibinde sürekli.
Evet.
Ve Abdülkadir Geylani büyük zatlardan Şeyh Ebul Vefa Hazretleri'nin torunu. Evet. Bağdat'ta mezarı. Buradaki Vefa Hazretleri değil. Ebul Vefa.
Ebul Bağdat'ta. Vefa Hazretleri.
Sultanül Arifin.
Evet.
Diyor ki, ah Hüsamettin diyor. Konuşuyorum ama beni kimse anlamıyor diyor. Konuşuyorum ama beni kimse anlamıyor diyor. Efendim ben de mi anlamıyorum? Maalesef sen de anlamıyorsun.
Sen de anlamıyorsun.
Ve beni anlayacak adama hasret gidiyorum. Artık aşk makamlarından nerelere ulaştıysa kendini anlatamıyor. Anlatmamak lazım. Anlatırsanız Hallacı Mansur'un akıbetine uğrarsınız.
Evet.
Ya Cüneyd-i Bağdadi'nin huzurundan kovulursunuz ve hatta kelleniz gider. Olur mu? Olabilir. Erbabına bu hazinelerin verilmemesi lazım. Muhyiddin Arabi Hazretleri, büyük zatlar, kitapların başına ne yazıyorlar? Aman benim kitabımı okuma diyor. Halbuki yazar, müellifler ne der? Kitabım çok kıymetli, okuyun, okuyun der değil mi?
Evet.
Takrizler yazılır. Aman ne kadar güzel kitapmış diye. Sunumlar yapılır, açıklamalar, reklamlar, propagandalar. Bunlara bir aman reklam yapmayın beni diyor. Aman beni okumayın diyor. Niye? Çünkü anlamaz, sapıtırsınız.
Allah korusun. Tamam.
En sonunda sevgili dostum, büyük kafalı, büyük düşünceli Halis Hoca'ya sordum. Tefsir hocası. Halis'iyim. Ne diyorsun Muhyiddin Arabi hakkında dedim. Ya Ethem hocam dedi, Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin birikimleri ve donanımları var dedi. O donanımlar tabii, bir bilgi donanımı var. Bizde de var o bilgi donanımı. Yok değil.
Tabii.
Ama bir de kalp donanımı var. İç donanım var. Sezgi ve keşfiyatla, maneviyatla alakalı derin donanımlar var. O bizde yok dedi. Onun girdiği yerlere biz dalarsak, abislere, o derinliklere dalarsak biz boğuluruz dedi.
Çıkamayız diyorum.
Evet, çıkamayız.
Evet.
Muhyiddin Arabi Hazretleri girmiş ve boğulmadan çıkmış. Şu yüzeyde kalan insanlar boğulan insanlar. Hemen biraz derine 30-40 metre aşağı indirdim, boğuldu. Bu küfürdür ya diye ayağa kalktı. Tamam dedim, sen haklısın. Şimdi şeriat mertebesinde. Şeriatla tarikatı birleştireceğiz. Şeriat tarikatı hakikatle, maalesef. Şeriat tarikatı hakikati, dikkat et. Fedakarlık yok hiçbirisinden. Şeriatı çöpe atmıyoruz. Şeriatın marifet boyutunda aldığı form, şeriatın şeriat boyutundaki formla aynı form değil.
Hepsi iç içe geçen bir kapı.
İç içe geçen.
Tabii.
En son İslam insanı.
Evet.
Yani peygamberimize ne diyorlar? Homo Koranikus, Kur'an insanı diyorlar değil mi?
Evet.
Aynı bunun gibi. Hasılı kelam, bu aşk konusunda konuşurken tedbirli olmak lazım. Çünkü Hilmi Ziya Ülken yazmış olduğu 600 sayfalık Aşk Ahlakı diye bir kitabı var.
Evet.
Felsefi olarak anlatmış. Ve son cümlelerinden birisi de şu oluyor orada. Biz 600 sayfalık bir kitap yazdık, anlattık. Teferruatına girdik, inceledik. Ama aşk bana sorarsanız akıl ötesinde bir şeydir. Aklın hissedebildiğine, aklın fark edebildiğine, kenarını köşesini anlattık. Ortasından bahsetmemiz mümkün değil diyor. Şimdi Mevlana ondan bahsediyor. Kimse beni anlamadı diyor.
Evet.
Anlayana da hasretim diyor. Bu durumda olan insanlar yalnız insanlardır. Onun için mürşidi kamil yalnız ve tek başına.
Yalnız.
Anlayanı yok. Hüsamettin bile olsa anlamıyor.
Evet.
Mürşidi kamilin hali bundan ibarettir. Biz de anlamıyoruz. O kadar kitap, o kadar macera geçti başımdan. O kadar derinler yaşadık. Ben de anlamıyorum. Çünkü siyahlardaki beyazı göremiyorum hala. Beyazlardaki siyahı da göremiyorum. Çünkü hala akla tekme vuramadım ben. Ve nurlanmış akla yükselemedim ben. Dikkat et, akıl var, nurlanmış akıl. Tasavvuf akla reddetmiyor. İlahi nurla nurlanmış akıl, Kur'an'da kalbine nur attığımız kimse dedi. Aklını nurlandırdığımız, illimüne olmuş, nurlanmış, ışıklanmış akıl. Oraya hala yükselemedim. Çünkü amellerimde gayri salihlik var. Gayri salih amel olunca aklım nurlanmaz. Salih amele bağlıdır.
Evet.
Var mı takva? Hayır, takva değil. Vera lazım. Derinlerin derinleri. Teheccüd namazını 10 dakikada da kılıyorum ben. 8 rekatı 10 dakikada kılıyorum. Takva. Yarım saatte kılacağım. Hayır, vera. 4 saatte kılacağım. Peygamberin teheccüd namazları yatsıdan sonra yarım saatte kalkar, sabaha kadar teheccüd namazı kılar.
Evet, hep uzun ya.
Bende var mı? Yok bende. İşte bunun için anlayamıyoruz. Ne kadar bu ibadetlerde hassas kalite artarsa, aşk, muhabbet, şevk, bu gibi kalitat artarsa, keyfiyet artım olursa, o zaman akıl nurlanır.
Evet.
İşte burada ölüm döşeğinde olan Ebu Osman Hiri'nin ölüm konusunda ölme halleri gelince,
evet,
yani iz caet sekratul mevti, ölüm sarhoşluğu geldiği zaman, yani bu dünyada ama daha ayrılmadı, ama benimle konuşuyor, ama benle değil. Bu dünyada ama bu dünyada değil.
Evet.
Ve izâ belâgatul hulkûm ve entum hîne izin tenzurûn. Ölmedi. Daha can boğazda. Gözler açılır görür diyor. Daha çıkmadı can. Ama boğazda. Çıkmak üzere iken tam bir ayak kapının dışında, bir ayak kapının içinde. O zaman bu tarafı gördüğü gibi öbür tarafı da görür. Fekeşefna gıta eke febesarukel yevme hadid. Fekeşefna anke gıta eke.
Evet.
Anke gıta eke. Uzaklaştırarak senin perdelerini kaldırırsak, dünyevi bağlarını kopartırsak, işte o zaman gözün açılır, görürsün.
O zaman görürsün.
Onun için gördüğü yere göre de yüzünün şekli değişir insanın. Cehennem gösteriliyorsa korku kaplar. Anlarsınız ki bu gidiş iyi gidiş değil. Bu ölüş iyi bir ölüş değil. Sekrat-ı mevt. Sekerat-ı mevt. İnne fil mevti le sekeratun. Ölümde sarhoşluk
vardır.
Yani sarhoşluk, aklın yükselmesine sarhoşluk denilir. Dikkat edin. Aklın yükselmesi. Bu dünyadan alakasının kesilmesi.
Evet.
Dünyevileşmekten uzaklaşmak. Manası sarhoşluğun budur. Dünyanın sekir kapanmak, örtülü hale, dünya örtülü hale geliyor. Şu anda ahiret örtülü. Ahirete yaklaşan dünya örtülü hale geliyor. Dünyayı görmüyorsunuz. Sami Efendi Hazretleri gibi 100.000 dönümlük araziyi ben istemiyorum diyorsunuz. Elinizin tersiyle bir kenara itekliyorsunuz. Dünya körü. Biz de ahiret körüyüz. Sami Efendi onun için Sami Efendi oldu. Dünya körü oldu. Sekerat, ölüm sekeratı ölmeden önce gerçekleşiyordu.
Evet.
Gitti basit bir odun arziyesinde Adana'da şey yaptı. Muhasebecilik yaptı.
Evet.
Halbuki 100.000 dönüm arazi var. Ramazan oğullarından kalma. Ben istemiyorum dedi. Elini tesir etti. Ondan sonra Sami Efendi oldu.
Evet.
Şu torunu umrede anlattı bize. Mezar kazıcı. Bu sene Ramazan'da buluştuk, sevdiğim torunu, Allah razı olsun, anlattı. Faruk Bey anlattı.
Evet.
Çok kıymetli, sevgili bir insan. Kıymetli, çok seviyorum kendisini. Mezar kazıyormuş dedi. Kendisi de orada, ilkokul orada okumuş. Arasası kuvvetli. Edepli, terbiyeli bir arkadaş. Allah razı olsun, halli. Mezarcıya sordum. Cennet-i Bakiye kabresinde mezar kazıyor. Çürümeyen mezarlar oluyor mu?
Evet,
arada bir çürümeyen mezarlar oluyor. İşaret koyuyoruz, bir daha da açmıyoruz. Ya benim bir dedem öldü. O dedemin başına varalım, göstereyim. O mezarlar da çürümeyen, o mezar da dedemin mezarı da çürümeyen mezarlardan. Onu öğrenmek istiyorum. Gidelim dedi diyor.
Evet, merak ettim.
Gittik Cennet-i Bakiye kabristanına. İşte dedemin mezarı bu dedim. Ebu Said el-Hudri Hazretlerinin o mezarının yanı başında gösterdim. Baktı. Dedi ki evet dedi. Çürümeyen mezarlarından bir tane, mezarlardan bir tanesi bu. Açtık, çürümemiş dedi.
Allah.
Kapattık, bugün mezarları bir daha açmıyoruz dedi.
Bir daha da açılmıyor.
Ama Sami Efendi Hazretleri 100.000 dönümlük Adana'da bereketli tarım arazisini elinin tersiyle iteklediği için mezarda vücudu çürümüyor.
Evet.
Bizim durumumuz nedir acaba? Ya kendisi de böyle söylüyordu bize 76'da ders aldığımda. Evladım, biz size bu maneviyat dersini öldükten sonra cesediniz mezarda çürümesin diye veriyoruz derdi. Yani dünya perdeli olacağız. Ahiret perdeliyiz şu anda. Evet. Halbuki dünya perdeli olmak lazım. Dünya perdeli olduğun zaman ahirete yakınsınız. Yani öldünüz demektir. Biz dünya yakınız, ölüme uzakız, ahirete uzakız. Ne zaman kucaklayacağız ölümü? Ölüm bizi kucaklıyor, korkuyoruz. Biz onu kucaklayalım da ölüm bizden korksun. Durumu var ya. Velevla ennehu kâne, ayet-i kerimede anlatılıyor. Velevla ennehu kûne gayre medînine tercihûneha in kuntum sâdikîn. Sıddıkiyet makamı böyle anlatılıyor.
Evet.
Ve orada ölüm döşeğinde olan Halide-i Ebu Osman Hîri'nin hali değişince oğlu babam ölüyor diye göğsünü şöyle bir tuttu, gömleğini yırttı dedi. Feryada başladı. Babası Ebu Osman Hîri gözünü açtı. Yani gidiyor ama son anda gözünü açtı.
Gözünü açıyor.
Yavrucuğum dedi oğluna, dışta sünnete aykırı davranmak içteki riya duygusundan kaynaklanır.
Demek ki yakayı paça yırtmak, sünnete aykırı davranmak.
Aykırı davranman sende gizli riya olduğunu gösteriyor. Batındaki riya dedi bu. Gizli riya sahibisin.
Yani bu cenazelerde yas tutmak o zaman.
Tabii, evet. Sünnete aykırı.
Sünnete aykırı.
Muhterem doktor kardeşime Ankara'da konuşurken, hocam dedi, ben de şöyle bir, beni hissedebiliyor musun dedi. Bende ne var dedi. Ben de kendisine dedim ki, ya güzel doktorum, sende gizli cimrilik var dedim. Örtülü cimrilik var dedim. Durdu, düşündü biraz. Hocam doğru ya dedi. Halbuki yardım yapan bir insan.
Evet.
Ver deyince veren bir insan. Hayri hasenat olan bir insan. Böyle tespit edebildiğim bir iki hali vardı. Ona dayanarak örtülü, kimsenin fark edemediği, kendinin de zor fark ettiği örtülü bir cimrilik yaşıyorsun. Bundan kurtul dedim. Düşündü, taşındı. Ama düşündü biraz. Hocam haklısın, bende gizli cimrilik olayı var dedi. İşte bunun gibi gizli riya olayları var içimizde.
Evet.
Sünnete aykırı davranan bir insanda örtülü gösteriş hastalığı vardır.
Evet.
Ölçüye bakın. Cenaze, yani bir insan ölüyor, ölmek üzereyken üstünüzü başınızı yırtıyorsunuz. Peygamberimizin emrine muhalefete karşı çıkıyorsunuz, muhalefet ediyorsunuz. Bu sizde riya, gösteriş duygusu olduğunu gösteriyor. Onun için sünnete uymak demek ki riyadan kurtulmak anlamına geliyor.
Evet.
Ama sünneti iki türlü yaşayan insan var biliyorsunuz. Hepimizin bildiği bir şey bu. Bir, gösteriş olsun diye yaşayan var.
Evet.
Dışta yaşıyor. Benim yanımda yaşıyor. Tek başına kaldığı zaman yaşamıyor. Mesela lokantaya gittik. Hemen garsona diyor ki, kardeşim bir elimi yıkacağım diyor. Bana lavaboyu göster diyor. Böyle bağıra bağıra konuşuyor. Gidiyor yıkıyor. Yemeği yiyor, yine yıkıyor elini. Güzel.
Güzel.
Peki eve gittiğinde, yemek yediğinde evin elini yıkıyor mu? Yemekten önce ve sonra?
Yok, yıkamıyor.
Yıkamıyor.
Lavaboyu göster demiyor. Evet.
Bu gibi olaylar çok mu? Evet, çok. Gizli riya ile alakalı geniş bilgiler İmam Gazali'nin İhya-i Ulumiddin'de mühlikat bahsinde 3. ciltte çok ince detaylı anlatılmıştır.
Evet.
Özellikle ben alimim deyip, ben efendime söyleyeyim Ezher mezunuyum, ben profesörüm, ben Medine İslami mezunuyum, biz biliriz, biz alimiz diye alimlik vasfını anlatan insanlarda ilimle alakalı riya, dikkat edin, farkındalık olmadığı için bilinmiyor.
Evet.
Yani ilimle riya nasıl yapılır? İlimle kibir ayrı bir olay, riya da ayrı bir olay. Kibir biliyoruz, herkesin bildiği bir şey. Ben biliyorum diye havalanıyoruz. Böyle mantar gibi şişiyoruz ve egomuzu şişiriyoruz. O ayrı bir olay. Bir de ilimle riya yapmak, gösteriş yapmak. Bir gün maneviyatta çok yüksek derece sahibi olduğuna inandığımız bir kardeşimiz vardı.
Evet.
Medine'de 2 sene önce Ramazan ayında ihvandan bir tanesi onun hakkında bir rüya görmüş ama peygamberimiz var, iltifatlar var, böyle güzel şeyler var. Bana dedi ki, Ethem hocam gel dedi, buyur abi dedim. Bak dedi, beni rüyada nasıl görmüşler dedi. Hele bir anlatsınlar beni sana dedi. Böyle söyleyince hemen yüreğim burkuldu. Bir kapının dışında bir köpek olarak kendimizi görüyoruz.
Estağfurullah.
Kıtmir olarak görmeye, bunun dersine çalışıyoruz. Görmek ne? Uçakta pilot oluyoruz, uçuyoruz. Adam pilot oldum, uçağı uçurdum diyor. Ben diyor şeyhim ya diyor. Lan ben 50 defa uçak uçurdum. Daha derviş olamadım ben daha ya. Şeytan böyle kandırıyor.
Evet.
Haberi yok. O da geldi koşarak heyecanla. Ben dedi bu hocamı dedi, Sayın Ethem hocam dedi. Peygamberimiz geldi. Bu iyi adamdır, cennetliktir, şudur budur. Ya bak gördün işte Ethem hocam ben böyleyim ya dedi. Bu da düşten baktığımızda ve pek çok insanın da maneviyatta nerelerde olduğunu zannettiğimiz bir insan. Bu davranış içinde görünce Medine-i Münevvere bana o iftar sofrası böyle bir matem alanına dönüştü. Bir hiçiz. Biz olamadık da.
Evet.
Bizde bu gibi şeyler yok. Uçarmış, göçermiş. Vallahi bende hiçbir şey olmadı. Ne keşif açıldı, ne keramet. Daha namaz kılmayı ben bilmiyorum kardeşim.
Estağfurullah.
Kıldığım namazlar Musa Efendi bir daha kaza etti. Ethem Hoca dedi. 87 senesine kadar olan namazlarımı yeniden kaza ediyorum ben. Bana böyle dedi bana. Ben de olur efendim dedim.
Allah
kılınmış Allah. Namazı bir daha kılıyorum ben. Eksik var. Çünkü hal bütün ne kadar dikkat etsen de tam huşuyu sağlayamıyorum. İlk hesapta namazdan nasıl vereceğim bilemiyorum.
Evet.
Bir bakıyorsunuz herkes bir 7. kat semada, 8. Cebrail'i kucaklıyor, peygamberi kucaklıyor, Allah'ı kucaklıyor. Ama ne kadar güzel. Allah daha da fazlasını. Biz de oralara varamadık ya.
Estağfurullah. Evet, Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.